Ayrım 4. Dreyfus Olayı. Emile Zola. Sayfa 49. Gençliğe Mektup. Bu sayfalar 14 Aralık 1897 günü satışa çıkan bir broşür olarak yayınlanmıştır. O sıralarda yazılarımı kabul edecek hiçbir gazete göremediğim ve ayrıca kesinlikle özgür davranmayı istediğim için savaşımı bir dizi broşürle sürdürmeyi düşündüm. İlk önce düzenli olarak her hafta belli bir günde bir sayı çıkarmayı düşündüm. Sonra yayın tarihlerini her broşür için ayrı ayrı kararlaştırmayı daha uygun buldum. Böylece ancak yararlı bulduğum günleri seçecektim. Sokaklarda çeteler halinde koşuşup duran, öfke ve heyecanlarınız adına gösteriler yapan, tedirgin vicdanlarınızın haykırışlarını duyurmak gereğini hisseden gençler. Nereye gidiyorsunuz? Öğrenciler, nereye gidiyorsunuz? Nüfuzunu kötüye kullananları mı protesto edeceksiniz? Politik uzlaşmalardan ve yaşamın günlük alçaklıklarından habersiz, deneyimsiz ruhlarınızda yanan gerçek ve adalet ateşini küçümseyen mi oldu? Toplumsal bir haksızlığımı düzelteceksiniz? Coşkulu gençliğinizle protestolar yağdırarak, mutluların ve bu dünya nasibini alamayanların yazgılarını bu denli yanlış tartan bozuk teraziyi mi kınayacaksınız? İnsan soyunun hoşgörüsünü, bağımsızlığını doğrulamak adına özgür kafalarınızı bilimin iflasını ilan ederek eski yanılgıya sürüklemek isteyen kimi dar kafalı yobazları ıslaha mı tutacaksınız? 200'lü bir kişinin penceresi altında geleceğe getirmekte olduğunuz yeni yüzyıla beslediğiniz sarsılmaz inancımı haykıracaksınız. O yüzyıl ki adalet ve sevgi adına dünya barışını gerçekleştirmekle ödevlidir. Hayır, hayır, bir adamı, bir ihtiyarı yuhalayacağız. O ihtiyar ki çalışma ve dürüstlük içinde geçen uzun bir yaşamdan sonra haklı bir davayı tutabileceğini, durumun aydınlanmasını ve Fransız yurdunun onuru için bir yanılgının düzeltilmesini zarara uğramaksızın isteyebileceği kanısına kapılmıştır. Ben gençliğimde Cortier Laten'in gençliğin yüce tutkularıyla, özgürlük aşkıyla, beyinleri ezen ve ruhları baskı altına alan kaba güce karşı duyulan kinle titrediğini gördüm. İmparatorluk yönetimi altında gençliğin haksızlıklara mertçe karşı koyarak görevini yerine getirdiğini, hatta kimi vakit haksız bile olsa özgürlük için her zaman savaştığını gördüm. Gençlik o zamanlar Tuileries Sarayı'na hoş görünme çabasındaki yazarları ıslığa tutuyor, derslerini karanlık gördüğü hocaları hırpalıyor, karanlığın ve zulmün yanında boy gösteren herkese karşı çıkıyordu. Gençlerde 20 yaşın o güzel çılgınlığının kutsal ateşi yanıyordu. Tüm umutların gerçek sayıldığı, yarının kusursuz bir düzenin zafer günü olarak görüldüğü yaştı o. Öğrenci gençliği ayaklandıran bu soylu tutkuların öyküsünü başlangıcından ele alacak olursak görürüz ki gençlik haksızlıklar karşısında her zaman çileden çıkmış, horlananların, yüzüstü bırakılanların, mazlumların yararına, zalimlere ve güçlere karşı her zaman coşmuştur. Ezilen halklar için gösteriler yapmıştır. Polonya'dan, Yunanistan'dan yana olmuştur. Tüm acı çekenlerin, bir kalabalığın ya da bir zorbanın zulmü altında inleyenlerin savunmasını üstlenmiştir. Cortier Laten'in coşup ayaklandığı söylendiği zaman, işin arkasında gençliğin adalet ateşini yaktığından emin olabilirdiniz. Ölçülü davranma kaygısından uzak, coşkuyu bir yürek ödevi haline getiren bir ateşti o. Ve o ne içten coşku, sokaklarda akan o ne taşkın ırmaktı. Bugün de yurdun tehlikede olduğu, Fransa'nın bir hainler çetesi tarafından galip düşmana terk edildiği bahanesinin ortaya atıldığını biliyorum. Ancak soruyorum, gerçek olanı, haklı ve akla uygun olanı ortaya çıkaran o içgüdüsel sezgiyi, berrak ön seziyi, taze ruhlarda, politikaya yeni atılan gençlerde bulamazsak kimde bulabiliriz? O gençler ki sağduyularını henüz hiçbir etken karartmamış olmalı. Entrika yıllarının bozduğu politikacılar, mesleklerinde bir takım uzlaşmalarla yollarından sapan gazeteciler, en çirkin yalanları kabul edebilirler. Göz kamaştırıcı aydınlıklara gözlerini kapayabilirler. Onların bu davranışlarını anlamak, nedenini açıklamak kolaydır. Ama akıl almaz yanılgıların ortasında gençliğin tertemiz kalmaması, bir namus ışığıyla aydınlanan açık gerçeğe dosdoğru yürümemesi için hiçbir neden görmüyorum. Aksi durumda gençlik kangren olmuş demektir. Bu öyküden daha açığı olamaz. Bir subay hüküm giymiştir ve hiç kimse yargıçların iyi niyetinden kuşkulanmayı aklından geçirmez. Onlar kesin saydıkları kanıtlara dayanarak vicdanlarına göre sanığı mahkum etmişlerdir. Bir gün bir adam, sonra da birçok kişi kuşku duyarlar. Sonunda bu kişiler suç kanıtlarından birinin, en önemlisinin hükümlüye haksız yere mal edildiği kanısına varırlar. Kamu önünde yargıçların dayandıkları tek kanıttır bu. Hapislinin kardeşi durumu adalete resmen bildirir. Bu onun kaçınılmaz ödevidir. Ve sonuçta zorunlu olarak yeni bir dava başlamak üzeredir. Böylece ilk dava yeniden gözden geçirilecektir. Tüm bunlar açık, haklı ve akla uygun değil mi? Bu olayın neresinde hile var? Neresinde bir haini kurtarmak için karanlık bir komplo var? Haini yatsıyan yok, ancak onun haksız yere ceza çeken bir suçsuz değil de gerçekten bir suçlu olması isteniyor. Haininiz yine elinizde olacak, size gerçek haini teslim etmektir söz konusu olan. Azıcık sağduyu yeter. Dreyfus davasının yeniden gözden geçirilmesini isteyenler hangi dürtüye boyun eğmiş olabilirler? Budalaca Yahudi düşmanlığını bir yana bırakalım. Aklını bu konuya takmış olanlar işin içinde bir Yahudi komplosu görüyorlar. Altın karşılığında bir Yahudinin yerine bir Hristiyanın hapse tıkılması için çaba harcandığını sanıyorlar. Sağlam bir görüş değildir bu. İnanılmaz ve olanaksız olgular ayakta duramaz, çöker. Kimi vicdanları dünyanın tüm altınları da satın alamaz. Gerçeğe varmak gerekir. Her adli hatada olduğu gibi gelişme ağır olacaktır ama doğaldır, önüne geçilemez. İşte öykü bu. Adli hatayı işleyen bir güçtür. Böyle bir durum karşısında vicdan sahipleri her şeyi göze alırlar. Kafalarını bu işe adarlar. Giderek daha büyük bir inatla kendilerini bu soruna verirler. Hak ve adalet yerini buluncaya dek servetlerini ve yaşamlarını tehlikeye atarlar. Bugün olup bitenler de başka türlü açıklanamaz. Bundan ötesi siyasal ve dinsel tutkulardan, taşkın iftira ve sövgü selinden başka bir şey değildir. Şimdi soruyorum, gençlerde insanlık ve adalet duyguları bir an kararırsa, gençlik hangi özürle karşımıza çıkabilir? 4 Aralık günkü oturumunda Fransa'nın bir millet meclisi, kamu vicdanını karıştıran çirkin kampanyanın elebaşılarını kınayan önergeye oy vermekle kendi kendini lekelemiştir. Utanç verici bir tutumdur bu. Beni okuyacağını umduğum gelecek kuşaklara şunu haykırmak isterim. Böyle bir oylama yüce ülkemize asla yaraşmaz. Silinmeyen bir leke olarak kalacaktır bu. O elebaşıların hepsi vicdan sahibi, yiğit kişilerdir. Bir adli hata yapıldığından emin oldukları için harekete geçtiler. Hatanın düzeltilmesini istediler. Yanılgıyı duyurdular. Çünkü yurtseverce kanıları vardı. Şuna inanıyorlardı, bir büyük ulusun içinde suçsuz bir insan işkence altında inlerse, o ulusun kendisi hüküm giymiş demektir. Çirkin kampanya dedikleri şey gerçeğin haykırılmasıdır, yurtseverlerin adalet çığlığıdır. Fransa'nın kendisini seyreden, dünyanın önünde özgürlüğü gerçekleştiren ve adaleti gerçekleştirecek olan insancıl Fransa olarak kalmasını isteyenlerin direnişidir bu. Görüyorsunuz, millet meclisi okullarımızdaki gençliği de şaşırtmakla ağır bir suçluğa işlemiştir. Gençlik bugün yanıltılmış, yolundan saptırılmış, sokaklara dökülmüş durumdadır. İnsan ruhunun en kusursuz, en yüce, en temiz niteliklerine karşı gösteriler yapılıyor. Senato'nun bu ayın 7'sindeki oturumundan sonra Bay Schürer Kestner'in yıkımından söz edildi. Evet, Bay Kestner'in yüreğinde, ruhunda meydana gelen ne büyük yıkımdı o. Çevresinde cumhuriyetimizin tüm soylu niteliklerinin çöktüğünü gördükçe onun nasıl acı çektiğini düşünüyorum. O Bay Kestner ki yaşamı boyunca verdiği savaşla cumhuriyetin ilk önce özgürlüğü, sonra dürüstlüğün güçlü erdemlerini, açık yürekliliği ve cesareti kapsamasına yardım etmiştir. o kendi güçlü kuşağının son kişilerinden biridir. İmparatorluk yönetimi altında bir ulusun bir tek kişinin emrine girmesinin ne demek olduğunu öğrenmiştir. Hoyratça susturulmanın, adaletsizlikler karşısında azap çekmenin ne demek olduğunu biliyor. Uğradığımız bozgunları yüreği kanayarak görmüştür. Nedenlerin zorbaca basiretsizlik ve budalalıklar olduğunu biliyor. Daha sonra ülkemizi yıkımlardan kurtarıp Avrupa'da eski saygınlığına kavuşturmak için en akıllıca ve büyük bir coşkuyla çalışanlardan biri olmuştur. Cumhuriyet Fransa'sının kahramanlık dönemini görmüş kişidir o. Ödevini en iyi ve en sağlıklı biçimde yaptığına inanmayı hak etmiştir. Onun katıldığı savaşımla zorbalık sonsuza dek kovulmuş, özgürlük kazanılmıştır. Özgürlük deyince ben özellikle tüm karşıt düşüncelere hoşgörü gösterilmesine, her vicdanın ödevini yerine getirmesine olanak veren insancıl özgürlüğü anlıyorum. Evet, böyle bir özgürlük kazanılabilmiştir. Ama bir kez daha her şey yerle bir oldu şimdi. Onun içinde ve çevresinde şimdi yıkıntıdan başka bir şey yok. Gerçeği istemek bir cinayet oluyor. Adalet istemek bir cinayet oluyor. Tüyler ürpertici zorbalık geri dönmüştür. Ağızlara en katı tıkaçlar sokuluyor yeniden. Kamu vicdanını ezen şimdi Sezar'ın kılıcı değil, koca bir millet meclisidir. O meclis ki gerçek tutkusuyla yanıp tutuşanları karalıyor. Konuşmak yasaklandı. Yumruklar gerçeği savunmak isteyenlerin dudaklarını eziyor. Tek başına kalanları susturmak için kalabalıklar kışkırtılıyor. Özgür tartışmaya karşı böylesine korkunç bir baskıya hiçbir dönemde başvurulmamıştır. Utanç verici bir terör hüküm sürüyor. En yiğit kişiler korkaklaşıyorlar. Satılmış ve hain olarak açıklanmak korkusu içinde hiç kimse düşündüğünü söylemeyi göze alamıyor. Dürüst olarak kalmış birkaç gazetede aptalca öykülerle çıldırtılmış olan okuyucuları karşısında boyun eğdiler. Öyle sanıyorum ki hiçbir ulus sağduyusu ve onuru için bundan daha karışık, daha çamurlu, daha boğucu bir dönem geçirmemiştir. Bu durum karşısında Bay Schörer Kestner'in içindeki o dürüst, o büyük geçmiş elbette ki yıkılmış olsa gerek. Eğer hala insanların iyiliğine ve dürüstlüğüne inanıyorsa demek ki olağanüstü sağlamlıkta bir iyimserliğin sahibidir. Şerefini ve dürüstlüğünü lekelemek amacıyla 3 haftadan beri onu her gün biraz daha çamura sürüklediler. Dürüst bir insan için doğruluğunu uygulayamamaktan daha büyük bir yıkım yoktur. Bu soylu insanın yarına olan inancını öldürüyorlar, umudunu yıkıyorlar ve o ölürken şunları söyleyecektir. Her şey bitti, geriye bir şey kalmıyor, yaptığım tüm iyi şeyler benimle birlikte göçüp gidiyor. Erdem bir sözcükten ibaret, dünya kapkaranlık ve bomboş. Yurtseverliği tokatlamak için bu insan seçilmiştir. O insan ki meclislerimizde Alsace-Lorraine son temsilcisidir. Adı tüm karanlık kaygıları yatıştırmaya yetebileceği halde o şimdi satılmış, hain, orduya sataşan kişi sayılıyor. Hiç kuşkusuz Alsaslı niteliğinin, ateşli bir yurtsever olarak tanınmış olmasının, adaleti korumak için yüklendiği önemli görevde iyi niyetine güvence sayılacağını sanmakla saflık etmiştir. Onun kendini bu davaya adaması, ordunun şerefi, yurdun şerefi için sorunun bir an önce sonuca bağlanması gereğini duyduğundan değil miydi? Sorunu daha haftalarca sürüncemede bırakınız, gerçeği boğmaya, adaleti yatsımaya çalışınız. Tüm Avrupa'da alay konusu olup olmadığınızı, Fransa'yı uluslar sırasının sonuna atıp atmadığınızı göreceksiniz. Hayır, hayır, ahmakça siyasal ve dinsel tutkulara gem vurulamıyor ve yüksek öğrenim gençliği orduya sataşan ve yurdu tehlikeye atan hain, satılmış, Schörer Kestner'i yuhalamaya gitmekle dünyaya bir ibret görünümü veriyor. Gösteri yapan gençlerin tüm gençlik olmadığını ve 100 kadar patırtıcının sokaklarda dikkatlice evlerine kapanmış olan 10.000 işçiden daha çok gürültü çıkardığını biliyorum. Ama 100 patırtıcı bile çok değil mi? ve asıl üzücü belirti küçük de olsa böyle bir eylemin Courtier Latin'de böyle bir zamanda meydana gelmesidir. Nasıl oluyor da gençler arasında bir soyun düşmanları bulunabiliyor? O budalalık zehrinin dengesiz hale getirdiği genç dimağlar, genç ruhlar da bulunabiliyor demek. Yaklaşan 20. yüzyıl için ne büyük bir üzüntü, ne büyük bir tedirginlik kaynağıdır bu. İnsan hakları bildirisinin 100 yıl sonra o yüce hoşgörü ve özgürlük eyleminin arkasından yeniden din savaşlarına, bağnazlıkların en iğrencine, en ahmakçasına dönülüyor. Mevkilerini korumak ve doymak bilmeyen hırslarını doyurmak durumunda olanların tutumları da bir anlam verilebilir. Ama gençlerin durumu hiç de öyle değil. O gençler ki önümüzdeki yüzyılda gerçekleşeceğini düşlediğimiz tüm hakların ve tüm özgürlüklerin sevincini yaratmak için dünyaya geliyorlar. Onlar beklenen yapıcı kuşaklardır. Oysa şimdi Yahudi düşmanı olarak ortaya atıldıklarını görüyoruz. Demek ki yeni yüzyıla tüm Yahudileri öldürerek gireceklerdir. Çünkü Yahudiler ayrı soydan ve ayrı inançtan yurttaşlarımızdır. Düşlerimizin ülkesi, eşitlik ve kardeşlik ülkesi için böyle bir başlangıç ne demektir? Eğer gençlik gerçekten bu durumda bulunuyorsa, hıçkıra hıçkıra ağlamak, tüm umutları ve tüm insanca mutluluğu yatsımak gerekir. Ey gençlik, sana yalvarıyorum. Seni bekleyen büyük ödevi düşün. Sen geleceğin kurucususun. Önümüzdeki yüzyılın temellerini atacaksın. O yüzyıl ki sona ermekte olan çağın ortaya koyduğu gerçek ve adalet sorunlarını çözecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Biz yaşlılar daha önce dünyaya gelenler, araştırmamızın korkunç yığınını bırakıyoruz sana. Birçok uyuşmazlıklar ve belki de karanlıklar bırakıyoruz. Ama hiç kuşku yok, ışığa yönelik tutkulu bir çabayı, en namuslu ve en sağlam belgeleri bırakıyoruz. Dahası onurun ve mutluluğun için yükseltmeyi sürdürmek zorunda olduğun bilim yapısının temellerini bırakıyoruz. Senden istediğimiz tek şey daha yüce gönüllü, daha özgür düşünceli olman, kuralına göre yaşanan hayatı sevmekte bizi geçmendir. Tüm çabanı çalışmaya harcayarak bizleri geride bırakmanı istiyoruz. Sonunda insanların ve toprağın verimliliği, parlak güneşin altında coşkun sevinç hasadını oluşturmayı başaracaktır. Eğer ülkümüzü sürdüreceğini ve düşlerimizi gerçekleştireceğini bilirsek, sana yerimizi sevgiyle bırakıp mutluluk içinde göçüp gideceğiz. Ve derin ölüm uykusuna görevimizi yapmanın rahatlığı içinde dalacağız. Gençlik, babalarının çektiği acıları anımsa, şimdi senin yararlandığın özgürlüğü elde etmek için onların kazanmak zorunda kaldıkları korkunç savaşları düşün. Bugün kendini bağımsız hissediyorsan, dilediğin gibi geziyorsan, düşündüğünü basında açıklayabiliyorsan, bir kanı sahibi olabiliyor ve buna halka duyurabiliyorsan, unutma ki ataların bunun için kafalarını ve kanlarını vermişlerdir. Sen zorba yönetim altında dünyaya gelmedin. Her sabah göğsünde bir efendinin çizmesiyle uyanmanın ne demek olduğunu bilemezsin. Diktatörün kılıcından, kötü yargıcın uydurma kararlarından kurtulmak için dövüşmedin. Atalarına teşekkür et ve yalana alkış tutma. Kaba güce, dar kafalıların yobazlığına ve gözü dönmüşlerin hırslarına alet olup anlamsız bir savaşa kalkışarak cinayet işleme. Bu işin ucunda yine diktatörlük olduğunu unutma. Gençlik, gençlik, her zaman adaletten yana ol. Kafanda adalet düşüncesi kararırsa tüm tehlikeler karşına çıkacaktır. Sana bizim yasalarımızın adaletinden söz etmiyorum. Onlar toplumsal ilişkilerin güvencesinden başka bir şey değildir. Kuşkusuz bu adalete de saygı göstermek gerekir. Ancak benim sözüne ettiğim adalet kavramı daha yücedir. Benim anladığım adalet, insanların yargılamada yanılgıya düşebilecekleri ilkesinden yola çıkar ve bir hükümlünün suçsuz olabileceğini hesaba katar. Bunu yapmak, yargıçlara hakaret etmek anlamına gelmez benim adaletimde. Senin hak ve hukuka beslediğin ateşli tutkuyu harekete geçirmesi gereken bir serüven değil midir bu? Adaletin yerine getirilmesini sen kalkıp istemezsen kim isteyecekti? Sen ki bizlerin kişisel çıkar kavgalarımızın dışındasın. Sen ki henüz hiçbir karanlık işe kendini kaptırıp lekelenmedin. Sen ki tertemiz ve iyi niyetli sesini yükseltebilirsin. Gençlik, gençlik, insancıl ol, yüce gönüllü ol. Suçsuz bir insanın tüyler ürpertici bir ceza çektiğini ve isyan eden yüreğimizin acıyla kıvrandığını söylüyorsak, yanılsak bile bizden yana olmalısın. Böyle bir adli hatanın yapılabileceği bir an için kabul edilirse, bu denli ölçüsüz bir ceza karşısında insan olanın yüreği daralır, gözlerinden yaşlar boşanır. Kürek hükümlülerinin gardiyanları böyle bir olgu karşısında elbette duyarsız kalacaklardır. Ama sen bir yerde kinin ağırlığı altında ezilen bir kurban bulunduğu sürece nasıl olur da onu yiğitçe savunmayı ve kurtarmayı düşünemezsin? Yüce serüvene sen atılmazsan kim atılacaktır? Bu tehlikeli ama güzel davaya kim atılacaktır? Adalet ülküsü adına tüm bir ulusa sen değil de kim kafa tutacaktır? Bugün senin göstermen gereken mertçe coşkuyu büyüklerinin, yaşlıların göstermesinden, yapmasından, davaya onların sahip çıkmasından utanç duymuyor musun? Nereye gidiyorsunuz gençler? 20 yaşın yiğitliğini ve umudunu kısır çekişmelerin ortasında harcayarak, sokaklarda gürültülü gösteriler yaparak nereye gidiyorsunuz böyle öğrenciler? Biz insanlığa, gerçeğe, adalete gidiyoruz.
4. ayrımın sonu. Sayfa 59.